Ayrım 51 Yırtıcı Kuş Wilbur Smith Sayfa 646 Buruna doğru giderken küpeştenin aşağısına sinmiş olan her grubun önünde durdu. Onların ekip başlarıyla konuştu. Tanrı seni kutsasın Samuel Moon. Martıya geçmeden önce bir iki gülle yiyebiliriz. Ama Martı'nın güvertesinde seni bekleyen zevkli şeyleri bir düşün. Jiriye ise, bu öyle bir savaş olacak ki bunun hikayesini torunlarına anlatarak övüneceksin dedi. Her adamına birkaç söz söyledi. Sonra da tekrar Pruva'da durup denizin üzerinden Martı'ya baktı. Gemi şimdi altın daldan bir halat boyu ötedeydi. Ay ışığının aydınlattığı yelkenlerinin altında sakin sakin ilerliyordu. Kaptan Tanrım diye fısıldadı, bizi görmelerine engel ol. Başını kaldırıp yıldızlara doğru siyah bir piramit oluşturan kendi kara yelkenlerine baktı. Ağır ağır insana acı veren bir yavaşlıkla aradaki açıklığı kapattılar. Hal sevinçle artık bizden kaçamaz diye düşündü, ona çok yaklaştık. Sonra birdenbire Martı'nın direğinin tepesinden korku dolu çılgınca bir çığlık yükseldi. ''Dikkat, tam arkamızda, altın dal!'' Geminin güvertesinde bir kargaşa başladı. Mürettebat bağırıp çağırıyordu. Sonra davul vahşice çalmaya başladı. Akbaba'nın adamlarını savaş yerlerine çağırıyordu. Teknenin tahtalarının üzerinde ayak sesleri yankılandı. Martı'nın top yuvalarının ağızları gürültüyle açıldı. Topların namluları gıcırtılar ve gümbürtüler arasında dışarı uzatıldı. Geminin karanlık küpeştesinde 20 yerde birden ağır yanan çıraların alevleri belirdi. Alevler çeliklerden yansıdı. Hal Akbaba'nın paniğe kapılan mürettebatını yerlerine almaya yollarken öfkeyle böğürdüğünü duydu. ''Savaş fenerlerini yakın!'' Sonra korsanın dümenciye verdiği emri duydu. ''İskeleye dön, o köpekleri yan tarafımıza alalım. Barut kokusunu içlerine öyle fazla çekecekler ki hepsini cehenneme yolladığımız zaman şeytanın suratına yellenecekler. İblisin burnuna barut kokusu gelecek.'' Martı'nın savaş fenerleri yandı. Böylece topçular bu ışıkta rahatça çalışabileceklerdi. Hal fenerlerin ışığında Akbaba'nın çalı gibi kabarık kızıl saçlarını gördü. Martı'nın silüeti hızla değişti, gemi dönüyordu, hal başını salladı. Akbaba düşünmeden akılsızca hareket etmişti. Ben onun yerinde olsaydım diye düşündü, biraz açıkta durur ve altın dalı paramparça edinceye kadar top ateşine tutardım. Dal bu ateşe karşılık veremezdi ama şimdi şansı yardım ederse Martı bir tek defa borda ateşi açacak, ondan sonra altın dal ona bordalayacaktı. Hal güldü. Akbaba kendi kötülüğünün kurbanı olmuştu. Herhalde Hal'in gemideki çocuk ve kutsal emanet yüzünden ateş açmaktan kaçınacağını düşünememişti. Akbaba Hal'in yerinde olsaydı bütün toplarıyla ateşe başlardı çünkü. Martı ağır ağır dönerken altın dal onun üzerine uçarcasına gitti. Hal bir an düşman ateş açamadan ona bordalayabileceklerini sandı. Son 100 metreyi de aştılar. Ned savaş yelkenlerinin kısaltılmasını emretmişti bile. Martı kavisin son birkaç derecesini de döndü. Bütün topları Hal'in durduğu yere nişan almıştı. Kaptan Martı'nın toplarına bakarken gemi doğruca altın dalı borda ateşine tuttu. Parlak kırmızı ışıklar Hal'in gözlerini aldı. Müthiş bir hava akımı altın dala öyle şiddetle çarptı ki Hal geriye doğru savruldu. Ona bir topun isabet ettiğini sandı. Etrafında güverte arı gibi vızıldayan kıymıklara dönüştü. Gülle kaptanın yakınındaki bir grup amado odaya geldi ve adamlar paramparça oldular. Altın dal gövdesini delip geçen güllenin yüzünden yan yattı. Boğucu barut dumanı parçalanan tekne kısmına yayıldı. Borda ateşini izleyen o korkunç sessizlikte şimdi yaralananların ve ölmek üzere olanların çığlık ve iniltileri duyuluyordu. Aradaki dar suyun ötesinden Martı'nın mürettebatının sevinç çığlıkları geliyordu. ''Martı ve Cambrai!'' Hal tekrar doldurulmaları için geri çekilen topların gürültüsünü duydu. ''Çocuklarımın kaçı öldü acaba?'' diye düşündü. ''Dörtte biri mi? Yarısı mı?'' Dönüp güverteye baktı. Ama karanlık parçalanmış tahtaları, ölüleri ve can çekişenleri onun gözlerinden gizledi. Hal suyun ötesinden topların namlularına gülle ve barutların doldurulması için kullanılan harbilerin takırtılarını duydu. ''Daha hızlı!'' diye fısıldadı. ''Daha hızlı sevgilim! Aramızdaki açıklığı çabuk kapat! Bir daha böyle bir top ateşiyle karşılaşmamıza izin verme!'' kaptan hızlı çalışan bir topçu grubunun silahı diğerlerinden önce doldurduğunu, makara gıcırtısı ve gürültüden anladı. Topu dışarı uzattılar, iki gemi şimdi birbirlerine çok yakındılar. Hal bu yüzden namlusu bir devin açılmış ağzına benzeyen korkunç topun yuvadan uzandığını gördü. Namlusu hemen hemen altın dalın yanına sürtünen top tekrar gürledi, tahtalar parçalandı. Tayfalar ağır gülle onları parçalayarak geçerken çığlıklar attılar. Sonra martının topçuları namluları yuvalardan uzatma fırsatı bulamadan iki gemi sürtünme yüzünden çıkan gürültü ve çatırtılar arasında borda bordaya geldi. Kaptan martının savaş fenerlerinin ışığında kancaların düşman teknesine fırlatıldıklarını gördü. Onların takırdayarak martının güvertesine düştüklerini duydu. Hiç duraklamadan küpeşteye sıçradı ve iki geminin teknesi birbirine sürtünürken aradaki dar suyun üzerinden atladı. Akbaba'nın en yakındaki topçularının arasına bir kedi çevikliğiyle zıpladı. Onlar daha kılıçlarını çekemeden iki tayfayı öldürdü. Sonra onu dalga dalga kendi adamları izledi. En önde mızrak ve baltalarıyla amadı odalar vardı. Martının üst güvertesi birkaç saniye içerisinde bir savaş alanına dönüştü. İnsanlar göğüs göğüse dövüşüyor, korku ve öfkeyle bağırıyorlardı. Düşmanlar karşılaşırken altın dalın mürettebatı ''El Tazar'' diye kükrüyordu. Diğerleri onlara karşılık veriyorlardı. ''Martı ve Combray!'' Halin karşısında dört düşman vardı. Onu ağır ağır küpeşteye doğru sürdüler. Ama John Lovell arkadan yetişip onlara saldırdı. Kılıcını bir tayfanın kürek kemiklerinin arasına saplayarak onu öldürdü. Halde duraklayan bir gemiciyi kılıçtan geçirdi. Diğer ikisi dönüp kaçtılar. Kaptan bir an etrafına bakınma fırsatını buldu. Akbaba güvertenin dibindeydi, öfkeyle bağırıyordu. Büyük kılıcını başının yukarısına kaldırmış, önündeki adamları kesip biçiyordu. Hal göz ucuyla Judith Nazet'in çelik miğferinin ışıltısını gördü. İki yanında dağ gibi adamlar vardı, Aboli ve koca Daniel. Grup güverteden hızla geçti ve merdivenden inerek gözden kayboldu. Kıçtaki kameraya gidiyorlardı. Bir anlık dalgınlık Hal'in hayatına mal olabilirdi. Bir düşman ona mızrakla saldırdı ama kaptan tam zamanda dönerek bundan kurtuldu. Sonra tekrar savaşa katıldı. Boğuşan adamlar güvertede kah geri kah ileri gidiyorlardı. Hal bir tayfayı kılıcını karnına saplayarak öldürdü. Sonra etrafına bakınarak Akbaba'yı aradı. Düşmanının geminin orta yerinde olduğunu görünce de ''Combray, seni öldürmeye geliyorum!'' diye bağırdı. Ama o kargaşada Akbaba dönüp ona bakmadı. Hal boğuşan gemicilerin arasından kendine yol açarak Cambrai'ye doğru gitmeye başladı. Aynı anda bir düşman kafasına doğru baltasını salladıysa da isabet ettiremedi. Balta maestra yelkenlerinden birinin halatlarını kesti. Direğe asılı olan savaş fenerlerinden biri Hal'in ayağının dibine şangırdayarak düştü. Kaptan yanan gaz yağının alevleri yüzüne doğru yükselirken onlardan kurtulmak için geri zıpladı. Sonra kendini topladı ve Akbaba'ya yetişmek için alevlerin üzerinden atladı. Diğer tarafa geçer geçmez etrafına bakındı ama Akbaba ortadan kaybolmuştu. İki düşman tayfa genç adama saldırdı. Hal onlara doğru döndü. Adamlardan biri kılıcını uzatarak saldırırken o kolunun sinirlerini kesti. Aynı hareketi sürdürerek kılıcı hafifçe döndürdü ve silahını ikinci tayfanın gırtlağına batırdı. Kendini toparlayarak omzunun üzerinden geriye baktı. Parçalanan fenerin alevleri yayılmıştı. Işıkları güverteyi aydınlatıyor, alevler sarkan yelkenden halatlara doğru çıkıyordu. Kaptan dans eden alevlerin arasında Judith Nazet'in kıç merdiveninden yukarı fırladığını gördü. Peşinde koca Daniel vardı. Porsun Meryem'in taşınabilir tapınağını omzuna vurmuştu. Sanki sandık kuş tüyü doldurulmuş bir minderdi. Sandığın üzerindeki altın melekler alevlerin ışığında parıldıyordu. Bir gemici mızrağını uzatarak generale doğru koştu. Mızrağın parıltılı ucu kadının kaldırdığı kolunun hemen altına çarpınca Hal dehşetle bağırdı. Mızrak genç kadının ince pamuklu gömleğini yırttı ama kumaşın altındaki zincirle örülmüş zırhtan zarar vermeden kaydı. Judith öfkeli bir Pars gibi döndü. Gemicinin yüzüne doğru hamle yaparken kılıcı ışıldadı. Darbesini öyle müthiş bir öfkeyle indirdi ki kılıcın ucu korsanın başının arkasından çıktı. Adam kadının ayaklarının dibine yığıldı. Generalin ateş saçan gözleri kalabalık güvertede Hal'inkileri buldu. Judith İyasu diye bağırdı, onu bulamadık. Hal alevlerin arasından bağırdı. Daniel'la git, bu gemiden ayrıl. Tapınağı altın dalda güvenli bir yere götür, ben İyasu'yu bulurum. Judith ne durakladı ne de tartışmaya kalktı. Yanında Daniel'la koşmaya başladı. Küpeşte'ye ulaşıp oradan altın dalın güvertesine atladı. Kaptan güverte de çarpışarak merdivene doğru gidiyordu. Aşağıya inecekti. Herhalde çocuğu oraya saklamışlardı. Ama başlarında Jiri'nin olduğu bir grup Amado da güvertede ilerleyerek onun yolunu kesti. Kara cengaverler kalkanlarını birleştirip kaplumbağa kabuğu gibi bir bütün haline getirmişlerdi. Aralıklardan mızraklarını uzatmışlardı. Korsanlar onların saldırısına karşı koyamadılar. Her çarpışmanın sonucun kararlaştırılacağı bir an gelir. Martının mürettebatı uluyan, dans eder gibi yürüyen cengaverlerin önünden kaçarken o anda gelmiş oldu. Akbaba'nın adamları yenilmişti. Hal kendi kendine İyasu'yu bulmalı ve alevler barut deposuna yetişemeden onu martıdan götürmeliyim dedi. Baş kasaraya doğru döndü. Alt güvertelere inmenin en kolay yolu buydu ama aynı anda bir böğürme duraklamasına neden oldu. Akbaba yukarıda duruyor, dans eden alevlerin sarı ışıkları onu aydınlatıyordu.
Cambrai, Courtney diye kükredi, sen bunu mu arıyordun?
Başı açıktı, birbirine karışmış kızıl bukleleri yüzüne düşüyordu. Sağ elinde büyük kılıcı vardı, solunda ise İyasu. Akbaba onu havaya kaldırırken çocuk dehşetle bağırdı. Arkasında sadece ince bir gecelik vardı, etekleri beline kadar sıyrılmıştı. Çocuk ince kahverengi bacaklarını sallayarak çırpınıyordu. Akbaba yine ''Aradığın bu muydu?'' diye böğürdü. Çocuğu daha da yukarıya kaldırdı.
''Öyleyse gel de yumurcağı al.''
Hal ileri doğru atıldı. Yolunu kesen iki adamı kılıçtan geçirerek baş kasaraya çıkan merdivene erişti. Akbaba onun yaklaşmasını seyrediyordu. Cambrai herhalde yenildiğini biliyordu. Gemisi alevler içinde yanıyor, hızla ilerleyen mızraklar adamlarını biçerek denize atıyorlardı. Ama İskoçyalı acayip, çirkin bir yaratık gibi sırıtıyordu.
İzin ver de sana güzel bir oyun göstereyim Sir Henry. Oyunun adı çocuğu kılıçla tut.
Kalın kıllı kolunu sallayarak İyasu'yu havaya 5 metre yukarıya fırlattı. Sonra çocuk aşağıya düşerken kılıcını onun altına tuttu. Hal deli gibi yapma diye bağırdı. İyasu kılıcın üzerine düşmeden hemen önce akbaba silahını döndürdü. Çocuk hiç zarar görmeden onun kucağına düştü. Hal bağırdı.
''Konuşalım, çocuğa zarar vermeden onu bana teslim et. O zaman serbestçe gidebilirsin, bütün ganimetinle.'' ''Ah ne kazançlı bir anlaşma, gemim yanıyor, ganimet de öyle.''
Hal beni dinle diye yalvardı, ''Çocuğu bırak gitsin.'' Akbaba hala kahkahalar atıyordu.
''Sonra kardeş bir şövalyeyi nasıl reddederim?'' diye sordu.
''Sana istediğini vereceğim, işte o kara piçi bırakıyorum.'' Kolunu yine salladı ve İyasu'yu geminin yanından fırlattı. Çocuk düşerken gömleği küçücük vücudunun etrafında uçuştu. Sonra deniz hafif bir şıpırtıyla onu yuttu. Hal Judith Nazet'in arkasında bağırdığını duydu. Kılıcını güverteye attı, koşarak 3 adımda küpeşteye yetişti. Yandan balıklama suya daldı. Denizin derinliklerine indi, sonra yüzeye çıkmak için döndü. 6 metre derinlikten yukarıya baktı. Su dağ havası kadar berraktı. Martının yosunların kirlettiği omurgasının yanından geçtiğini gördü. Yanan geminin alevleri suyun kırışık yüzeyine yansıyarak oynaşıyordu. Sonra kaptan kendisiyle alevlerin ışığının arasında küçük, kara bir gölge gördü. Çocuk küçücük kol ve bacaklarıyla ağa yakalanmış bir balık gibi çırpınıyordu. Teknenin arkasında dönüp dururken ağzından gümüşümsü hava kabarcıkları çıkıyordu. Hal atıldı, kollarıyla ayaklarını suya vurarak İyasu hızla döne döne uzaklaşmadan önce onu yakaladı. Çocuğu göğsüne bastırıp hızla yüzeye fırladı. İyasu'nun yüzünü sudan çıkardı. Çocuk bitkince çırpındı. Öksürüyor, boğulur gibi soluk almaya çalışıyordu. Sonra hafif ve dehşet dolu tiz bir sesle inledi. Hal hepsini içinden at diyerek etrafına bakındı. Koca Daniel'ın adamlarını geri çağırdığı anlaşılıyordu. Sonra altın dalı yanan tekneden uzaklaştırmak için grapnellere bağlı alatları kesmişti. Martının ana yelkeni tutuşmuştu. Tayfaları üzerlerini yalayan alevlerin kavurucu sıcaklığından kaçmak için kendilerini yandan denize atıyorlardı. Martı şimdi yanan yelkeniyle suda ilerliyordu. Dümeninde de kimse yoktu. Hal'in suda ayaklarını vurarak durduğu yere doğru geliyordu. Genç adam çaresizce tek elle yüzmeye çalışarak İyasu'yu geminin yolundan çekti. Uzun korkunç bir an ona martının altında kalacaklarmış gibi geldi. Sonra ani bir rüzgar martının provasını 1 derece döndürdü. Gemi kaptanla çocuğun biraz uzağından geçti. Aralarında bir kayık boyu açıklık bile yoktu.
Hal hayretle Akbaba'nın hala baş kasırada yalnız başına durduğunu gördü. Alevler etrafını sarmıştı ama korsan onların sıcaklığını hissetmiyormuş gibiydi. Sakalından dumanlar çıkarken kıllar karardı. Kambrey başını eğerek hale baktı ve boğulurcasına güldü. Soluk almaya çalıştı, sonra genç adama bir şeyler aykırmak için ağzını açtı. Aynı anda Martin'in trinkete yelkeni yanarak yerinden kurtuldu. Koskocaman branda bizi aşağıya doğru uçarak Akbaba'yı sardı. Hal o yanan kefenin altından son feci bir çığlığın yükseldiğini duydu. Sonra alevler yükseldi ve yaralı martı rüzgara kapılarak efendisini götürdü. Kaptan onun gidişini seyretti. Ama sonra okyanusun dalgaları araya girdi ve yanan gemiyi göremez oldu. Derken büyük bir dalga onunla çocuğu yükseklere çıkardı. Martı bir fersah ötedeydi. Aynı anda alevler barut deposuna erişti. Depo müthiş bir gürültüyle patladı. Hal patlamanın gücü denizde yayılırken suların göğsünü sıkıştırdığını hissetti. Ama martıyı seyretmeyi sürdürdü. Geminin alev alev yanan tahtaları havaya fırladı. Sonra da kara sulara düşerek söndü. Etrafa tekrar sessizlik ve karanlık çöktü. Altın dal görünürlerde yoktu. Geminin bir izi de. Çocuk içe dokunacak biçimde ağlıyordu. Hal gezce bilmediği için onu teselli edemiyordu. O yüzden İyasu'nun başını sudan yukarıda tutarak İngilizce, ''Sen iyi ve güçlü bir çocuksun.'' dedi. ''Cesur olmalısın. Çünkü bir imparator olarak doğdun ve ben imparatorların ağlamadığını kesinlikle biliyorum.'' Kaptanın ıslak çizmeleri ve giysileri onu aşağıya doğru çekiyordu. Yüzmeye çalışıyor, fazla karşı koyamıyordu. Genç adam o uzun gecenin geri kalan saatlerinde İyasu'yla kendini suyun yüzünde tutmayı başardı. Ama şafak zamanı artık gücünün tükenmek üzere olduğunu anladı. Kollarının arasındaki çocuk titriyor, usulca inliyordu. Hal tuzun yaktığı boğazı yüzünden boğuk bir sesle ''Çoğu gitti, azı kaldı İyasu'' dedi. ''Bu güneşli bir gün olacak.'' Ama ikisinin de o kadar dayanamayacağını biliyordu. Gondwane! Hal o çok sevdiği sesi duydu, onu çağırıyordu. Ama bunun bir hayal olduğunu bildiğinden yüksek sesle güldü. Şimdi bana oyunlar oynama dedi, bunu kaldıracak halde değilim, beni rahat bırak. Sonra karanlıkların arasından bir karaltının çıktığını gördü. Ona doğru hızla gelen kayığın küreklerinin şıpırtısını işitti. Yine o ses duyuldu. Gondwane! Hal hırıltılı bir sesle, Aboli dedi, buradayım. O iri siyah eller uzanıp Hal'i yakaladı. Onu ve çocuğu Filika'nın yanından içeri aldı. Hal tekneye biner binmez etrafına bakındı. Bütün fenerleri yanan altın dal yarım fersah ötede duruyordu. Ama Judith Nazet karşısında kıçta oturuyordu. Kadın çocuğu Hal'den alarak kendi pelerinine sardı. İyasu'ya şarkı söyler gibi bir şeyler mırıldandı. Çocuğu yatıştırmak için gezce konuşmaya başladı. Mürettebat ise kürek çekerek gemiye doğru gidiyordu. Onlar daha altın dala erişmeden çocuk kadının kucağında uyuyakaldı. Hal Aboli'ye boğuk bir sesle ''Taşınabilir tapınak?'' diye sordu. ''Güvenli bir yerde mi?'' Aboli onun endişelerini giderdi. ''Senin kameranda.'' Sonra sesini alçalttı. Bütün bunlar babanın çok önceden olacağını söylediği şeyler. Artık yıldızlar sonunda seni serbest bırakmalılar. Çünkü kehanet yerine geldi ve sen de üzerine düşeni yaptın. Hal görevini yerine getirmenin verdiği o derin rahatlığı duydu ve yorgunluk atılan bir pelerin gibi omuzlarından kaydı. Sanki bir günahın ağır kefaretini çok uzun süre ödemeye çalışmıştı. Judith'e baktı. Genç kadın onu seyrediyordu. Siyah gözlerinde Hal'in anlayamadığı bir şeyler vardı. Ama ne olduğunu anlayamadan kadın bakışlarını ondan kaçırdı. Genç adam ona sokulmak, dokunmak istiyordu. Judith'le konuşmayı, ona kendisine hakim olan o garip güçlü duygulardan söz etmeyi arzuluyordu. Ama küçük kalabalık teknede aralarında 4 sıra kürekçi vardı. Altın dala yaklaşırken mürettebat direklere ve halatlara tırmandı. Filika geminin zincirine bağlanırken adamlar bağırarak kaptanı alkışladılar. Aboli Hal'in ip merdivenden yukarı tırmanmasına yardım etmek için elini uzattı. Ama kaptan bu eli görmezlikten gelerek merdivenden yalnız başına çıktı. Geminin ortasına dizilmiş olan branda bezine sarılı ölüleri ve Martin'in top ateşinin teknesine verdiği zararı gördüğü zaman durakladı. Ama şimdi bunun üzerinde durmanın sırası değil diye düşündü. Ölüleri yandan denize atacak ve daha sonra onların yasını tutacağız. Ama şimdi zafer saati. Kaptan gülümseyen adamlarının suratlarına baktı. Ah siz haydutlar! Akbaba'yla korsanlarına ummadıkları kadar büyük bir hesabı ödettiniz. Bay Tyler, rom fıçısını aç. Gemideki herkese normal ölçünün iki katını ver. Cehennem yolunda olan Akbaba'nın şerefine içmeliyiz. Sonra rotayı Mitsiva'ya çevir.
Kaptan çocuğu Judith Nazet'in kucağından alarak onu aşağıya, kıçtaki kamaraya götürdü. İyasu'yu ranzaya yatırıp yakınında duran genç kadına döndü.
O sağlam bir çocuk, fazla bir zarar görmedi. En iyisi bırakalım uyusun.
Judith usulca evet dedi. Yine Hale siyah gözlerinde o anlaşılmaz ifadeyle bakıyordu. Sonra kaptanı elinden tutarak Meryem'in taşınabilir tapınağının konduğu perdeli hücremsi yere götürdü. ''Benimle birlikte dua eder misin Eltazar?'' diye sordu. Birlikte yere diz çöktüler. ''İmparatorumuzun, küçücük hizmetkarın, İyasu'nun hayatını bağışladığın için sana şükrediyoruz Tanrım. Onu kafirlerin kötülük dolu ellerinden kurtardığın için de. İleride bekleyen o çarpışma sırasında silahlarını kutsamanı diliyoruz. Zaferi kazandıktan sonra onun uzun süre barış içinde hükümdarlık etmesini de. Onun akıllı ve iyi bir hükümdar olmasını sağla. Senin adına bunun için yalvarıyoruz. Amin.'' Halde amin diye tekrarlayarak kalkacak oldu. Ama kadın onu kolundan tutup durdurdu. ''Tanrım, sana ayrıca bize iyi ve sadık hizmetkarın Henry Courtney'yi yolladığın için de şükrediyoruz. Onun cesareti ve fedakarca hizmetleri olmasaydı düşmanlar zafere ulaşacaklardı. Onun, Etiyopyalıların hepsinin duyacakları minnetle ödüllendirilmesini dilerim. Hizmetkarın Judith Nazet'in ona karşı duyduğu sevgi ve hayranlıkla da.'' Genç kadının sözleri Hal'i derinden etkilemişti. Dönüp ona baktı. Ama Judith'in gözleri kapalıydı. Hal kulaklarının kendisini aldattığını düşündü. Ancak genç kadın onun kolunu daha da sıkıca tuttu. Sonra ayağa kalktı, Hal'i de çekti. Yine kaptana hiç bakmadan onu kameradan çıkardı. Yandaki küçük kabine götürdü. Kapıyı kapatıp sürgüsünü itti. Giysilerin ıslak diyerek bir cariye gibi genç adamın giysilerini çıkarmaya başladı. Sakin ve yavaş hareket ediyordu. Sonra Hal'i elinden tutarak sert tahtadan yapılmış ranzaya götürdü. Genç adam onu yanına çekecek oldu ama Judith Hal'in ellerini itti. Sonra onun karşısında soyunmaya başladı. Bir rüyaya benzeyen o sıcak gün akşama doğru yandaki kamerada çocuğun ağladığını duydular. Judith içini çekti ama hemen kalktı. Giyinirken Hal'in yüzünün ve bedeninin her ayrıntısını ezberlemek istiyormuş gibi ona bakıyordu. Sonra zırhının şeritlerini bağlarken genç adamın başucunda durdu.
''Evet, seni gerçekten seviyorum. Ama Tanrı seni seçtiği gibi bana da özel bir görev verdi. Çocuk imparatorun Aksum'da Prester John'un tahtına sağ salim oturmasını sağlamam gerekiyor.'' Bir süre sustu, sonra da usulca ekledi. ''Seni tekrar öpersem kararımdan dönebilirim. Elveda Henry Courtney. Keşke ben sıradan bir kız olsaydım ve farklı şartlarda karşılaşsaydık.'' Kapıdan çıktı ve kralına hizmet etmeye gitti.
Hal Mitsiva'nın açığında demir atarak Filika'yı indirdi. Daniel Fisher, Meryem Ana'nın taşınabilir tapınağını sandalın tahtalarının üzerine saygıyla yerleştirdi. Tam zırh ve savaş miğferi giymiş olan Judith Nazet burunda duruyor, yanındaki küçük çocuğun elini tutuyordu. Hal dümene geçti ve 10 gemici kürek çekerek sığ denizde onları kıyıya doğru götürdü. Kırmızı kumlarda Piskopos Fasilides ve 50 savaş komutanı onları bekliyorlardı. Uçurumların yukarısına 10.000 cengaver dizilmişti. Generalleriyle hükümdarlarını tanır tanımaz sevinçle bağırmaya başladılar. Sesleri bütün ovaya yayıldı. Sonunda 50.000 kişinin bağırışmaları çöldeki tepelerde yankılandı. Cesaretleri kırılan askerler dağlara çıkan ve içerilere giden yollarda yürüyorlar, generallerinin ve imparatorlarının onları terk ettiklerine inanıyorlardı. Sonra bu sesleri duyarak döndüler. Tepelerden aşağıya sel gibi aktılar. Dev bir orduydu bu. Atları kızıl tozları kaldırarak gökyüzüne erişen bulutlar oluşturuyor, silahları güneşte ışıldıyor ve sesleri yükselerek bir zafer korosuna dönüşüyordu. Fasilides İyasu'yu karşılamak için öne geldi. Çocuk Judith'le el ele kıyıya çıkıyordu. 50 komutan kumların üzerine diz çöktüler. Kılıçlarını kaldırarak Tanrı'nın hükümdarlarını kutsamasını dilediler. Sonra ileri atıldılar. Meryem Ana'nın taşınabilir tapınağını omuzlarına alma şerefi için birbirleriyle kıyasıya yarıştılar. Bir savaş ilahisi söyleyerek Dönemeçli Dağ yolundan çıkmaya başladılar. Judith Nazet altın göğüs zırhı olan, başına deve kuşu tüyleri takılmış yağız bir küheylana bindi. Atını döndürdü, sıçrayıp şaha kalkan hayvanı mahmuzlayarak suyun kıyısında duran Hal'e doğru yürüdü.
Savaşı biz kazanırsak düşmanlar deniz yoluyla kaçmaya çalışacaklar. Güzel geminle onlara Ulu Tanrı'nın gazabını gönder. Onun intikamını al. Savaş aleyhimize dönerse bizi altın dalla burada bekle. İmparatoru güvenli bir yere götürürüz.
Sizi burada bekleyeceğim General Nazet.
Hal başını kaldırarak genç kadına baktı ve sözlerini özel bir biçimde vurgulamaya çalıştı.
Judith atın üzerinden eğildi. Miğferinin burnunu koruyan çelik uzantısının gerisinde siyah gözleri parıl parıldı. Belki bu ışıltının nedeni bir cengaverin vahşiliğiydi, belki de kayıp bir aşık için gözlere dolan yaşlar.
Hayatımın sonuna kadar her gün keşke başka türlü olsaydı diye düşüneceğim Eltazar.
Doğrularak Küheylan'ı döndürdü ve dağ yolundan çıktı. Piskopos Fasilides'in kucağında olan İmparator İyasu dönüp hale elini salladı. Gez dilinde bir şeyler söyledi. Yüksek tiz sesi suyun kenarında bekleyen kaptana hafifleyerek ulaştı. Ama genç adam bu sözlerin bir kelimesini bile anlamadı.
Elini sallayarak ''Sen de öyle oğlum'' diye bağırdı. ''Sen de öyle.''
51. Ayrımın Sonu. Sayfa 658.